Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Geçen hafta başlamıştık, devam edeceğiz bu hafta.
İnşallah.
İstanbul'daki yabancı sarayları konuşuyorduk, onlarla ilgili anıları, ama bununla birlikte aynı zamanda biraz daha farklı ve özenti bir hayat yaşayan Türkleri de konuşacağız.
İnşallah.
Türkler arasında yabancıların hayatını merak edip onlar gibi yaşamak son döneme ait bir alışkanlık mı?
Şimdi bu aslında bütün cemiyetlerde olan bir şey. Yani egzotik denilen, kendisi için yabancı olan kültürleri benimsemek, onlar gibi olmaya çalışmak insanın tabiatında var. Çok yaygın olmamakla beraber insan tabiatı muhafazakar, konservatif bir tabiattır ama bazı insanlarda bu var. Bakarsınız bir yere kolay adapte olur. Bir yerde öğrendiği bir şeyi bulunduğu yerde adet olup olmamasına bakmaksızın tatbik etmek ister. Hı hı. Bu insan tabiatında var. Bazı insanların tabiatında var. Osmanlı Devleti'nin Batı ile teması çok sonraları oldu. İlk zamanlar temas siyasi münasebetler, savaş ve bununla alakalı münasebetlerdi. Zamanla 16. 17. asırdan itibaren artık ticaret başladı. Yani Osmanlı ülkesi ile Avrupa arasında ticaret başladı. Sulh daha yaygın bir hal aldı. Bu sebeple yurt dışına giden gelenler çok oldu. İlk olarak Osmanlı elçilerini görüyoruz, Avrupa'ya giden gelen. Bunların seyahatnameleri çok renkli ve ilgi çekicidir. Bunlardan daha önceki programlarda yeri geldikçe bahsetmiştik, gene bahsederiz. Avrupalılar o zamanlarda daimi elçi yok. Yani bir ülkenin bir memlekette daimi elçi bulundurması çok sonralara ait bir hadise. Geçici elçi gönderiliyor, mesele müzakere ediliyor, elçi geri dönüyor. İlk defa Sultan 3. Selim'den itibaren daimi elçiler başlıyor. Hı hı. Hadisenin ters bir yönünü şimdi anlatacağım. Bu Osmanlı elçileri gittikleri şehirlerde, ki bunların başında tabii Paris, Viyana ve Londra geliyor. Şehirlerde son derece alaka görüyorlar. Kıyafetleriyle, örf adetleriyle, kullandıkları, yiyip içtikleriyle son derece alaka görüyorlar. Ve gittikleri şehirlerde bir Türk modası meydana getiriyorlar.
Bunları takip eden ve taklit tabii edenler.
Şimdi o zamanki Osmanlı kıyafetini bilenler veya mecmualardan, kitaplardan görenler bilirler. Çok ihtişamlı bir kıyafet. Başta sarık ve kavuk, üstte bir kürklü cübbe, atlas kumaşlardan yerlere kadar uzanan
renkli,
rengarenk kuşak, gömlek, çakşır, ayakkabılar bile rengarenk sahtiyandan. Sakal, bir de tabii yurt dışına gönderilen elçiler umumiyetle, eski tabirle heyeti umumiyesi, yani dış görünüşü şöyle yakışıklı, albenili olanlardan seçilirdi. Şimdi gittikleri şehirlerde çok cazibe uyandırdılar. Doğu, Şark, Osmanlı ülkesi onlar için zaten yabancı. Ve de çok egzotik, çok ilgi çekici. Bir de oradan gelen bir kimse Avrupa'da bir moda meydana getirdi. Kadınlar Türk modası diye sarığa benzer türbanlar taktılar. Kürklü cübbe, hilat benzeri elbiseler giydiler. Şalvarlar giydiler. Ucu kıvrık sahtiyan tür ayakkabılar ihdas ettiler. Osmanlı elçilerinin ve maiyetinin içtiği kahve, içtiği çubuk, tütün Avrupa'da moda oldu. Hatta Avrupalı kadınlar, hatta beyler elçinin etrafında saatlerce beklediler. Elçi dışarı çıktığı zaman onu görelim, hareketleri nasıl diye. Balolara davet ettiler. O Türk elçisi maiyetiyle beraber balolara katıldığı zaman baloların en renkli kişisi oldu. Etrafını o şehrin ileri gelenleri sardılar. Çeşitli sorular sordular. Elçi nasıl hareket edecek, nasıl oturacak, nasıl kalkacak, ne yiyor? Her şey onlar için bir merak kaynağı. Böylece bir 100 yıl kadar Avrupa'da Türk modası esti. Bununla ilgili operalar yapıldı, şarkılar bestelendi. Türk elçileriyle ilgili.
Evet, Türk marşı var vesaire.
Şimdi bu 18. asır için mevzubahis. 17-18. asır için. Bir asır sonraya geldiğimiz zaman artık Avrupa ile münasebetler daha 19. asra uygun bir hale geldi. Karşılıklı daimi elçiler oldu. Osmanlı Devleti Avrupa'nın karşısında, Batı'nın karşısında mağlubiyetini kabul etti. Ve bu mağlubiyetten kurtulmak için Avrupalılar gibi hareket etmenin gerekliliğine inandı. Kaybettikleri bir ilim ve fenli Avrupa'dan almak gerektiğine inandı. Fakat ilim, fen tek başına değildir. Yanında kültür, sosyal hayat da vardır. Yani Avrupa'yı Avrupa yapan sadece bilim ve fen değil, elbette ki diğer kültür unsurları da var. Onu birbirinden ayırmak çok zor. Ve Osmanlı Devleti de bilim ve tekniği alırız derken önemli bir kültür istilasına maruz kaldı bu devirde.
Ve de çok açıktı bunu,
evet,
zaten.
Evet, çok açık bir şekilde. Yani bu kabullenilmiş bir şeydi. Yani üstü örtülü bir şey değildi veya reddedilen bir şey değildi. Hatta çok kimse Avrupa'nın kültürüyle örf ve adetleriyle hemhal olmadan Avrupalı gibi olunamayacağını söylediler. Hatta daha aşırı gidip Avrupa'nın dinini ve hatta dilini benimsemeden Avrupalılar gibi olunamayacağını söyleyenler de çıktı marjinal olmakla beraber. Fakat işte Osmanlı Devleti'nin 19. asırdaki bu etkileşmesi Osmanlı sosyal hayatını çok esaslı biçimde değiştirdi. Yani kılık, kıyafet, ev tefrişatı, adetler, konuşma, binilecek eşya, her şey.
Kılık kıyafetle mi başladı?
Kılık kıyafetle başladı. Tabii şimdi şöyle, zaten yabancı kültürün tesiri önce şekille başlar. Yani kılık kıyafet, ev tefrişatı bunlarla başlar. Sonra lisan derken duygu ve düşüncelere en son tesir eder. Duygu ve düşüncelerin yabancı kültürün tesisine girmesi en son olacak bir şeydir.
Halbuki biz önce işte bilim, kültür vesaire ise ya da bilimse asıl amaç öncelikle düşünceye ulaşması gerektiğini düşünürüz. Ona en son
ama
değiyor.
Tabii o aslında doğrusu o ama o kolay bir şey değil. Yani tesir böyle oluyor. Yani normal seyri bu. Buna mani olmak çok zordur. Olmaya çalışmak da bir hayli zor. Kaldı ki kolaydır da bu. Yani şeklen benzemek. Duygu ve düşünce bakımından benzemekten daha kolaydır.
Elbette.
Ve de insanı aldatıcıdır. Her zaman şekle uygun, her şeyde şekil önemlidir. Fakat bazen şekil, hatta çoğu zaman şekil insanları aldatır. Dinde de bu böyledir. Örf adetlerde de böyledir. Duygu düşünceler oluşmadan şekille insan kendini kendi kendine tatmin eder. Tamam der, yani ben oldum. Halbuki işin özüne inememiştir. Hı. Şekil onu aldatır. Burada da öyle oldu. Osmanlılar ne yapalım dediler. Buraya biz bir talebe gönderelim. Bu talebeler gitsinler, bulundukları yerdeki ilim ve fenli mekteplerden öğrensinler. Bunun için lazım olan alet ilimlerini, yani lisan da öğrensinler. Döndükleri zaman hem bu bilim ve fenli memleketlerine getirsinler, hem de o memleketi tanıdıkları için o memleketle ilgili bir problem olduğu zaman bunlara biz müracaat edelim, mütehassıs olarak dediler.
Aracılıklarını istemek istediler.
İlk giden talebelerde problem çıkmadı. Fakat ondan sonra giden talebeler artık gittikleri yerde bir şey öğrenmek, ilim ve fen elde etmek yerine oranın bir ferdi gibi
entegre oldular yani.
Entegre oldular. Lisanla başladılar ve bu lisanı maalesef oradaki variyete artistlerinden biriyle aynı evde yaşayarak edindiler. Arkasından kafeler, gazinolar, balolar, operalar derken ne bilim öğrendiler ne fen öğrendiler. 2,5 Fransızca ile memlekete döndüler. Memlekete döndükleri zaman memlekete artı değer katabilecek bir halleri yoktu. Ne lisan olarak ne duygu düşünce olarak, ama kılık kıyafet olarak, hal ve hareket olarak bir Fransızdan fark edilmiyorlardı. Tabii Türkiye için, orada değil. Orada onların züppedikleri ortaya çıkar ama Türkiye'de. Fakat tabii böyle kimseler, ekstrem uç kimseler bulundukları toplumda hep yadırganırlar ve hoş karşılanmazlar. Bu kimseler de zaten noksan idiler. Topluma üstünlüklerini 3,5 Fransızcaları, Fransızvari hareketleri, biraz efemine tavırları, garip kıyafetleri ve garip yaşantılarıyla kurmaya çalıştılar. Cemiyet de bunları enterne etti.
Kabul etmedi yani.
Kabul etmedi. Tanzimat edebiyatının %90'ı, günümüze kadar devam eden hatta edebiyatımızın %90'ı hep bu tip şahısları karikatürize etmek üzerine kurulmuştur. Recaizade,
isim verebilir miyiz?
Tabii, mesela yani. Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in Araba Sevdası isimli kitabı tamamen böyle bir şahsiyeti karikatürize eder. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey'le Rakım Efendi keza öyle. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Yeğenim adlı hikayesi tamamen böyle. Yeğeni yurt dışında tahsil görmüş gelmiş. Hiçbir şeyi beğenmiyor ama beğenmediği şu. Niçin mektupların altına biz tarih atıyoruz, Avrupalılar üstüne atıyor. İşte yılbaşı bizde öyle, şurada böyle, bunlara takılmış şekile. İşin özünü o da alamamış.
Evet, yani detaylarda dolaşıyor ama.
Detayları halledersek işin özünü de halledeceğini zannediyor. Halbuki işin özü halledilirse detaylar kendiliğinden hallolur. Kaldı ki detayların hallolmasına gerek yok. Yani tarihi mektubun altına atmakla üstüne atmak arasında, o memleketin medeniyeti arasında bir bağlantı yok. O başka bir şeydir o. Burayı kavrayamamış. Arkasından Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarının neredeyse yarıdan fazlası. Şık, Şıp Sevdi. Bunlar hep bu gibi şahısları karikatürize eder. Yani hele Araba Sevdası'ndaki Bihruz Bey emsalsiz bir örnektir. Yani 3,5 Fransızca konuşan, Fransızlar gibi giyinmeyi sever, onlar gibi arabaya binen, Fransızlar gece şöyle yapıyorlar, gündüz böyle yapıyorlar, şöyle uyku uyuyorlar, böyle yiyorlar, böyle yemiyorlar. Her şeyini Fransızlar gibi yapan ama aslında Fransızların medenileşmeyi de kat ettiği merhalelerden haberi dahi olmayan, Fransız kültürünün esasına vakıf olmayan bir kimse tiplemesi. Bu biraz tabii abartılı örnekler bunlar, hı-hı, ama bunlar yaşanmış. Çünkü görenleri biz gördük. Bunlar
hayal kahramanı değil
değiller,
yani.
Değiller yani. Ne kadar günlük abartılı olursa içinde olsun günlük hayatta var. Günümüzde de bunların modern versiyonlarını görüyoruz. Yani Batı medeniyetinin özünü anlamamış, şekilde takılmış kalmış, şekilde boğulmuş, etrafına şekil empoze eden ve şekliyle halinden memnun olan çok kimseler var. Günümüzde de var. Hı-hı. Belki bu kadar karikatürize edilecek durumda değiller onlar.
Belki de çok oldukları için karikatürize etmeye de gerek duymuyoruz.
O zamanlar bunlar azdı, hı-hı, ve çok dikkat çekiyordu. Hı-hı. Yani Şark Osmanlı toplumu yani bir mağara toplumu değildi. Elbette kendine göre bir kültürü, estetik anlayışı, ilimde, sanatta bir seviyesi vardı. Yani Osmanlı'nın problemi şuydu. Avrupa'da sanayi inkılabı olmuştu. Osmanlı devleti savaşlar ve iç gaileler sebebiyle bu sanayi inkılabını yakalayamamıştı. Hı hı. Bundan dolayı sanayileşme çökmüştü Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı Devleti bir açık pazar haline gelmişti.
Maalesef.
Memleketin problemi buydu. Bu da orduya tesir ediyor. Ordu güçsüz, silahlar yapılamıyor. Bu ekonomiye tesir ediyor. Ekonomi güçsüz, ekonomi adalete ve eğitime tesir ediyor. Bu da sosyal hayatı çöküntüye uğratıyor. Hı hı. Problem bundan kaynaklanıyordu. Yani Osmanlı Devleti'nin başka bir problemi yoktu. Yani kokuşmuş bir cemiyet düzeni, köhnemiş bir şey, öyle bir şey yoktu. Problem Avrupa ilim ve tekniğinin adaptasıyla olacaktı. Evet. Fakat bu tren kaçtı. Bunun en büyük müsebbiplerinden birisi de işte bu yurt dışına tahsile gönderilen, fakat orada tahsilden başka her şeyi öğrenip gelen monşerler olmuştur. Birbirlerine monşer diye hitap ettikleri için onlara monşer denir.
Türkiye için büyük bir zaman kaybı
oldu. Öyle oldu, evet.
Peki burada merak ettiğim bir şey var. Erkeklerden bahsediyoruz. Yurt dışına çıkan, eğitim alan, gelen kadınlar var mı?
Tabii kadınları da var. Şimdi bu ilk gidenler öğrencilerdi. Fakat daha sonra bilhassa 1850'lerden sonra artık Avrupa ile temas iyice yakınlaşınca bu sefer ailece gidip orada kalmalar, kaplıca, tatil, gezi bahanesiyle kalmalar, yerleşmeler, gerek kor diplomatik mensupları olsun, yani elçilik mensupları olsun, gerek çeşitli görevlerle oraya gidenlerin hanımları da oranın kültürünü aldı. Bekar gidenler umumiyetle oralı bir hanımla evlendiler ki Osmanlı devlet ricali arasında hanımı yabancı olanların sayısı son derece fazladır bu devirde. Hı hı. Yani İtalyan, Alman, Fransız hanımlar, Rus hanımlar vardı. Meşhur en son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa ki Alaturka bir insandır. Hanımı ecnebiydi. Neden? Çünkü almış oldukları hayat, beğendikleri kültür, yaşantı tarzı memlekette evlenecekleri bir hanımla uyum sağlamayacaktı. Onları tatmin etmeyecekti. Bu hayat tarzını ancak Avrupalı bir hanımla kuracaklarını
Alaturka
zannettiler.
Alaturka bir insan bile bunu düşünmüş. Tabii.
Zamanla bunlar Türkiye'de de böyle çocuklar yetiştirdikleri için, böyle kızlar yetiştirdikleri için artık bu tür insanların yurt dışına gitmelerine gerek kalmadı. Türkiye'de de en az bir Fransız, en az bir Alman, en az bir Rus, en az bir İngiliz kadını gibi onlar gibi yaşayan, onlar gibi düşünen, onlar gibi giyinen, onlar gibi güzel piyano çalan, Fransızca konuşan ama Türk Osmanlı kültüründen oldukça uzak kimseler yetişti.
Bunu işte yine o kitaplarda da görüyoruz, okuyoruz. İşte Fransız mürebbiyeleri var, evet. İngiliz mürebbiyeleri var. Anne babayı çok, tabii, görmeden büyüyorlar.
Bu ikinci versiyondu. Sultan Hamid bu işin vahametini, Sultan Aziz daha çok ama esas Sultan Hamid bu işin vahametini anladı. Yurt dışına talebe göndermenin vahametini anladı. Şöyle bir formül geliştirdi. Yurt dışındaki meşhur hocaları ben Türkiye'ye getireyim. Çok para vereyim ve bunu yaptı. Yurt dışından meşhur hocaları Türkiye'ye getirip bu eğitimi Türkiye'de almalarını sağladı. Ve 33 senelik saltanatı çok kimse tarafından müstebit, baskıcı olarak nitelendirilir ama eğitim bakımından ve bayındırlık bakımından, dış diplomasi bakımından, dış politika bakımından emsalsiz bir devirdi. Bu devirde çok kıymetli kimseler yetişti Sultan Hamid zamanında. Bu nesli maalesef biz Birinci Dünya Savaşı'nda bozuk para gibi harcadık.
Evet, çoğu.
Kalanlar da zaten Cumhuriyet devrinin müesseselerini inşa ettiler.
Kalanlar bile yetti.
Evet. Bir devlet kurdular.
Kısa bir ara verelim, arkasından tekrar burada buluşacağız. Özellikle bu dönem içinde ve daha sonrasında sosyal hayat nasıldı? Türkiye'deki yaşam biçimi nasıldı? Nasıl uçlara doğru gidiyorduk? Bunları paylaşacağız, bizden ayrılmayın. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile İstanbul sohbeti devam ediyor. Küçük bir ara verdik. Arkasından da bir İstanbul gezisi yaptık müzik eşliğinde. Tekrar buluştuk. İstanbul geniş bir coğrafya ama o zaman bu kadar geniş değil elbette. Daha çok bu bir parça özenti hayatı yaşayanların yaşamak için tercih ettikleri yerler var mıydı?
Tabii. Şimdi İstanbul'dan da vazgeçemiyor bunlar. Çünkü İstanbul çok güzel bir yer. Yani Avrupalıların da beğendiği bir yer. Çok uç olanları bunların. İstanbul'u da beğenmiyorlar. Çünkü İstanbul ne kadar olsa şark şehri. Bunlar yurt dışına yerleşiyorlar. Ve ömürlerinin büyük çoğunluğunu Paris'te, kısmen Viyana'da, kısmen Roma ve İtalya, İngiltere'de geçiriyorlar. Ama bunların sayısı azdır.
Onlara bir isim veriliyor mu yurt dışında?
Hayır, hayır, yurt dışına yerleşiyor. Bir vesileyle kalıyor. Bunların tabii çeşitli sebeplerle gidiyorlar. İş için gidiyor ve öylesine gidiyor. Serveti var, gidiyor, yerleşiyor. Bir sene, iki sene kalıyor. Umumiyette bahaneleri çocuk tahsile götürmektir. Bunlar son zamanlar için. Osmanlı Devleti'nin iyice son zamanları için artık söz konusu, ilk zamanlar için değil. Bu orada kalıyorlar. Fakat bunlar tabii ne kadar Avrupalı gibi olmak isteseler de belli bir şark şeyinden de kurtulamıyorlar. O hayattan da vazgeçemiyorlar. Tabii bulundukları yerde onu yaşamaları çok zor. Orası ferd üzerine kurulmuş bir yerdir. Yaşayamıyorlar. Pahalı bir yerdir. Memleketteki hayatları, servetleri bu hayatı idame ettirmelerine kafi gelmiyor. Onun için bunlar gene Türkiye'de yaşıyorlar. Türkiye'de nerede yaşıyorlar? İzmir, Selanik ve İstanbul gibi o zamanki Osmanlı Devleti'nin en Avrupa'yı şehirleri bunların mekanlarıdır. Bu üç şehir özellikle bunların çok yaşadığı yerdir. İstanbul'u alırsak bunların çoğu Boğaz'da yaşarlar. Boğaz'da evleri vardır. Fakat bunlar yazlık evlerdir. Bir kısmı daha sonraları Marmara köylerinde, Göztepe, Küçük ya da Erenköy gibi yerlerde de yazlıklar ihtiyaz etmişlerdir. Evleri nerededir? Kışlık evleri. Hı hı. Bir kere bunlar istisnasız hepsi sur içinden çıkmışlardır. Nişantaşı, Maçka, Mecidiyeköy gibi yeni kurulan semtlere Avrupa'yı tarzda küçük palaslar, konaklar yaptırmışlardır. Sur içinde oturanı yok denecek kadar azdır. Sur içinde oturmak ayrı bir statü sembolüdür. Gelenekçilik, muhafazakarlık. Hmm. Eğer bir kimse modern hareket ediyor da hala sur içinde oturuyorsa ait olduğu çevre tarafından yadırganır ve dışlanır. Mutlaka Nişantaşı'nda, Maçka'da yani Boğaz tepelerinde oturması lazım. Yazlığa da mutlaka Boğaz'a ama Üsküdar'a değil. Beşiktaş'a değil, daha yukarılara, Tarabya'ya, İstinye'ye mesela Avrupalıların da çok rağbet ettiği yerler, Anadolu'daki kısa fazla değil, gitmesi lazım.
Ve kimlik de kazanıyor kimlik, böylece. Tabii.
Böylece kışın bu konaklarında, yazın Boğaz'da oturuyorlar. Oturdukları evler mimari stil olarak eğer yeni yapılmışsa, umumiyetle Avrupa'yı stilde yapılıyor. Buradaki hayat, mobilyalar istisnasız Avrupa'yı tarza göre tanzim ediliyor. Dışarıdan getiriliyor. Avizelerine kadar dışarıdan getiriliyor. Konağın alışverişleri o çağlarda Galata yakasında Beyoğlu'nda kurulan bon marşelerden yani bugünkü alışveriş manasıyla alışveriş merkezlerinden temin ediliyor. Ve bunların büyük ekseriyeti yurt dışından geliyor. Konaklarda çalışan görevliler o zamanki Osmanlı hayatına tamamen yabancı olan öncelikle mürebbiyeler çocukların terbiyesiyle meşgul. Önceleri bunlar Fransızdı sonraları İngiliz mürebbiyeler de gelmeye başladı. Alman tesiri zamanında Alman mürebbiyeler var. Bunlar çocuğa lisan öğretiyorlar ama aynı zamanda da o bulundukları memleketin kültürünü empoze ediyorlar. Çocuk için bunlar sevilen birer idol ve bunlar gibi olmak istiyor çocuklar. Bu bakımdan çok büyük zararları olmuştur yararlarının yanında. Ve bunların konak hayatına getirmiş oldukları deformasyon ve dejenerasyon da yine romancılar tarafından tasvir edilmiştir. Şimdi bu mürebbiye, bir mürebbiye bulunduğu yerde iş bulamayan mürebbiye nereye gider? Orient, doğuya gider. Yani memleketlerinde de çok fazla rağbet görmeyen pespayı kimseler. Tabii Türkiye'ye gelmişlerdir bunlar. Macera peşinde koşarak bir konağa kapılanmışlardır. Yarı buçuk Fransızca olan İngilizceleriyle çocuk terbiye etmeye kalkmışlardır. Bunlar biraz genç, güzel ise konağın oğullarını, beylerini, damatlarını elde etmişlerdir. Ateşle barut bir arada durmaz. Neden, nasıl elde etmişlerdir? Eğer damatlar, oğlanlar her neyse böyle bir kadın hasreti içindeyseler, Avrupa'yı bir kadın hasreti içindeyseler.
Eve kadar gelmiştir.
Hanımları da akça pakça, tombulca bir Osmanlı hanımıysa elbette ki eve kadar gelmiş bu hanımı boş çevirmezler.
Yani istisnalar
mutlaka vardır. Hatta belki bizim bu anlattıklarımız istisnaydı.
Evet, bunları istisna olarak yani, tanımlamak lazım.
Zannedilmesin ki bütün konağında mürebbi olanlar o mürebbiyle gayrimeşru hayat yaşamışlar. Hayır. Ama o zamana kadar tasvir ve tasavvur dahi edilemeyecek bir hadise bu. Bir konağa dışarıdan bir mürebbi alınacak. Hadi alınmakla kalmadı, o mürebbiye ile de gayrimeşru bir hayat. Buna rastlanmıştır. İşte mesela meşhur mürebbiye romanı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın filme de alınmıştır. Ve İngiliz işgal kuvvetleri tarafından yasaklanmıştır bu film. İngilizleri kötülemiş oluyor tabii ki. Milliyetçiler ve mukaddesatçılar arasında da buna şiddetli tepkiler, bu mürebbiyelere şiddetli tepkiler görülmüştür. O zamanki mecmualarda, matbuat hayatında var. Arkasından evlerde o zamana kadar bulunan halayıklar, köleler, cariyeler, hizmetkarlar, efendim yavaş yavaş bunlara yol verilmiş. Ayvazlar vardı mesela, konağın dışarı işlerini yapan, kömürüydü mü onları getiren, bunlar ümmetli Kürt veya Ermeni doğululardan olurdu. Onlara yol verilmiş. Efendim Arnavut bahçıvana yol verilmiş. Efendim Tatar arabacıya yol verilmiş. Bunların yerine hep Avrupai tarzda uşaklar alınmış. Bunlara üniformalar giydirilmiş. Rum hizmetçiler istihdam edilmiş.
Komik bir görüntü.
Yani hatta bu da o romanlarda çok komik bir şekilde tasvir ediliyor. Yani felanca paşanın konağı. Adı Konak, burası İstanbul.
Adı Paşa.
Tabii bunu başkaları karikatürize edip dalga geçiyorlar. Çünkü dört başı mamur değil yani. Onlar sırıtıyor. Yani her şey olmuş da o
yerini bulmuyor yani.
Bulmuyor tabii. Bunlar tabii orada yetişen insanların mazisine yabancılaşmasını, vatanına, milletine, dinine, diline, örfüne karşı soğukluk duymasına sebebiyet veriyor. İstanbul'da Avrupa'yı bir hayat ne göze o adamı batıyor, tatmin ediyor, hem de göze batıyor, hem de maziyle bağını koparıyor. Bu gibi şahıslar memleket idaresinde son derece problemli bir hayat yaşıyorlar ve yaşatıyorlar.
Peki bir iki örnek aktaralım mı dinleyicilerimize? Ne yaparlardı? Gündüzleri, geceleri nasıl geçerdi ve şimdi, toplum onlara hangi göze bakardı?
Şimdi mesela Sultan Mecid zamanında ilk defa İngiliz sefaretinde bir balo tertiplenmiş. İki de Osmanlı subayı katılmış. Yani artık iyi ilişkiler var, mecburen katılınıyor. Eskiden olsa mümkün değil, katılmazlar. Subaylar böyle gayet yakışıklı, güzel kıyafetleriyle balonun yani bütün nazarlarını üzerine celbetmiş. Ama gayet ciddi bir kenarda oturuyor. Onlar vazife için geldiler oraya. Yani Türk-İngiliz münasebetlerine hizmet etmek için geldiler. Dans yapılıyor tabii, dans başlıyor. Tabii bunların kavalyeleri yok, yanlarında hanımları yok, damları yok. Millet ortaya çıkıp dans ediyor. Fakat elçiyi tanıyorlar, İngiliz elçisini. Bakın yanında bir hanım var. Hanım da böyle pek şeye benzemiyor, dansöze, çengiye. Soruyorlar bu elçinin dans ettiği hanım kim diye. Elçin hanımıdır diyorlar ona. Sonra o kadın başka erkeklerle dans ediyor. Bu sefer bunlar diyor ki ya siz ne biçim devletsiniz diyor. Sizin 3 kuruş verip de oynatacak köçeğiniz, çenginiz yok mu da diyor. Elçinizin karısını diyor hem de başka erkeklerle oynatıyorsunuz. Düşün böyle bakış bir açısı. Hayat bakış açısından çok geçmeden 50 sene içinde hanımını böyle balolara götüren, hanımının başka erkeklerle dans etmesi için teşvik edenler yetişti.
Ne enteresan, evet. Çok kısa bir süre içinde hakikaten bir erozyonun ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor.
Yani
ki
bu çok ayıplanan bir şeydi. Yani bir delikanlı Beyoğlu'na çıkmışsa vaktiyle filancanın oğlu Beyoğlu'na çıkıyor. Yani kötü yola düşmüş der gibi kimse ona kız vermez, selamı sabaha keserdi. Böyle bir zamanda Beyoğlu'nda oturmak bir statü alamet oldu. Fakat şeyler de keskinleşti tabii, sınırlar. Sur içinde oturan Alaturk hayat yaşayanlar ayrı bir sınır.
Evet, uçlar daha belirgin oldu.
Belirginleşti. Bu da Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına mühim bir amil oldu. Yani devlet ricali, yönetici kadro arasında ikilik meydana geldi. İkilik meydana geldi ve bu husumete kadar vardı. Padişah, saray bu dengeyi kurmaya çalıştı. Saray Alaturk'a beyat hep yaşamıştır. Yani devletin sonuna kadar bugün anlatılanlar veya edinilen intibanın hilafına saray özellikle 1908 meşrutiyetine kadar hatta öyle ki İstanbul'da çarşaf giyilirken saray eski usul ferece giymeye devam etmiştir. Hatta saraya giden davetlilerin birer ferecesi bulunurdu, saraylık.
Yani oraya giderken onlarla
giremezlerdi evet. İçeriye. Çarşaflı birisi saraya giremezdi. Yani yeni moda.
Şimdiki mesela davetlere resmi kıyafetle evet, katılmak buydu. Gibi.
Ferecede örtülü tabii neticede. Sarayda minderler, oturma kalkma hep o sarayların Avrupa'yı yüzü tamamen o yurt yabancılarla münasebeti olan kısımlardı saraylarda.
Zaten onlar daha çok gösteriş salonlardı.
Evet. Yoksa yaşanan yer, haremler falan hep eski usul sedirler, eski usul eşyalarla doludur. Yani Osmanlı sarayı...
Gezdiğimiz zaman da görüyoruz tabii,
zaten. Yeme, içme, kılık, kıyafette, hotozlarını mesela o eski hanımlar evde otururken başörtme mecburiyeti yok ama hotoz başa bir böyle haşmetli bir başlık giyerlerdi. Hala Sultan Aziz zamanından, Sultan Mecid zamanından gelme kıyafetleri devam ettirirlerdi. Sarayın böyle bir adeti vardı. Onlar saray direnmiş buna 1908'e kadar. 1908'den sonra artık o şey saraya da girmiş. Bir 10 senelik sarayın 10 senelik devrinde.
Son 10 senelik.
Ama bu mesela eski İstanbul'da bu gibi monşerlerden meşhur olanları vardı.
Evet.
Yani hal ve hareketleri, yani duydunuz mu şöyle yapıyorlarmış. Böyle mesela sabah kahvaltıda peynir yemiyorlar. Ama ne demek peynir yenir mi? Fransızlar peyniri yemekle beraber yiyor. Evet, kahvaltıda bizim adetimizdir. Fransızlar sen yemekle de ye ama kahvaltıda yemeyip yemekle yemeli bir Fransız adeti.
Gidip bir özenti içindeler yani.
Mesela gece bizde umumiyetle akşama kadar yat. Bunlar da hayat ondan sonra başlıyor. Öğlene kadar yatmalar. Mesela öğleden sonra öğlene kadar yatma Osmanlı Türkiye'sinde hiç yoktur. Gündüz uykusu vardır ama öğlene kadar yatma yoktur. Öğlene kadar yatmalar. Kadın erkek beraber oturmalar. Kağıt oynamalar. Piyano öğrenmeler. Yani eskilerde saza, söze meraklı olanlar vardı ama Haturka usulü de vardı. Piyanolar, Avrupa'yı sazların getirilmesi. Bu sarayda görülen. Mesela meşhur bir Giritli Hilmi Paşa'dan bahsederler. İstinye'de konağı var. Şimdi yeri yok o konağı. Halim Selim bir adam fakat alafrangalıyla meşhur. Onun için Mösyö Hilmi derlermiş ona. Mösyö tabiri zaten Müslüm adam böyle kadınlara veya böyle erkeklere verilen isimdir. İstanbul halkı tarafından iğneli bir tazim ifadesidir. Böyle bir adam gördükleri zaman Müslüm adam yurt dışında şapka giymiş, yurt dışında kadınlar açılmış diye laf ederlerdi yurt dışına gittikleri zaman. Bu Madam Hilmi, Mösyö Hilmi karısına da Madam Hilmi derlerdi. Madam Hilmi çok güzel bir kadındı. Mesela hiç olacak iş değil. Eski İstanbul'da kadınların balkona çıkmaları, pencereden bakmaları çok ayıp karşılanan
şimdi
bir şeyken.
Şimdi bile hala devam eden bir şey bu.
O adet vardı.
Neyse.
Bu Madam Hilmi gayet rahat bir şekilde, hatta kılık kıyafeti de gayet rahat ve hafif bir şekilde balkona çıkarmış. Balkon dediğim boğaza bakan bir yalının balkonu. İstinye'de Tokmakburnu'na giderken. Şimdi vapur geçiyor oradan. Çok da güzel bir kadın. Vapur geçerken bütün vapur halkı Madam Hilmi'yi görmek için o oraya tarafa vapur yan yatarmış.
Eyvah eyvah.
Birkaç kere vapur batma tehlikesi aktarmış. Ne, yani onun için açıktan geçer. Ne yapsa mümkün değil. Madam Hilmi eğer balkondaysa, hatta balkonda değilse bile acaba balkona çıkar acaba mı gibi. Bu Madam Hilmi'nin işte 3 tane kızı oldu. Bunlardan bir tanesi meşhur Turhan Paşa ile evlendi. Viyana sefiri. O da bir elçiyle evlendi. İstediği hayatı yaşadı Viyana'da. Turhan Paşa da yumuşak mülayim bir insandı. İkincisi bir Macar asilzadesine kaçtı.
Kaçtı.
Ki yani bir Osmanlı toplumunda bir Müslüman kızın. Çünkü İslam kültüründe Müslüman bir kız gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Evlendiği zaman hem nikah geçersiz olur hem dinden çıkmış olur. Öyle sert bir hüküm var. Müslüman olsa ayrı ama Müslüman olmadığı zaman da böyle. Bir Macar asilzadesiyle evlendi. Sonra bu kadın ihtida etti. Kocasından ayrıldı. Çok dindar bir kadın oldu. Alnını secdeden kaldırmayan bir kadın oldu. Madam Hilmi'nin kızı. Bu sefer Madam Hilmi vaktiyle Macar asilzadesine kaçtığı için hiç üzülmeyen Madam Hilmi kızının bu durumundan dolayı çok üzüldü. Kızım kendini mahvediyor, evden dışarı çıkmıyor, dünya nimetlerinden istifade etmiyor diye. Fakat bu kadıncağızın 3 tane kızı oldu. Onlar meşhurdur. Bir tanesi bir hariciyeciyle evliydi. İsmini hatırlayamadım. Fakat bir tanesi bu hanımın ismi Melek. Bir tanesi Kasım Gülek'le evlendi. Bir tanesi de meşhur son zamanlarda adı Aylin diye bir roman yazıldı. İşte Aylin'in annesidir. Yani modern bir hayatın neticesi çocuklar da o derecede modern oldular. Yani Türk Osmanlı hayatından tamamen dışarı çıktılar. Birkaç nesil içinde bu aile tamamen Avrupalı bir aile gibi oldu. Avrupalı gibi düşünen, rahatça Avrupa'ya giden gelen, onlarla evlenen, milletler arası evlilikleri son derece rahat karşılayan ki eskiden aynı şehirde olmayan, aynı mahallede olmayanların evliliği bile çok yadırganırdım. Nasıl intibak edecekler birbirine diye. Böyle bir hayat meydana geldi. Ve bunlar karikatürize edildi. Bütün İstanbul halkı bu gibi kimseleri diline dolayıp dalga geçti. Son zamanlarda mesela Salah Birsel'in kitaplarında hep bunlar karikatürize edilir. Salah Birsel'in işte Boğaziçi Çıngır Mıngır, Sergüzeşti Nonoboy diye kitaplarında hep bu boğazda yaşayan Avrupai tarzda onların hayatını çok iyi biliyor Salah Birsel. Bunların hayatı yarı alaycı bir dille anlatılır. Çok fazla da muhalif değildir Salah Birsel bu şekilde bir hayat yaşamalarına. Yani bunları çağdaşlaşmanın birer...
Eleştirmiyor.
Evet. Çağdaşlaşmanın birer neferi olarak görür bunları. Tasvip eder. Fakat bunların komiklikleri yani ne de dikkat çeker. Yani o kitapların her birisi, Salah Birsel'in kitaplarının her birisi bunların bu hallerini karikatürize eder. Kılık kıyafetlerini, garip kıyafetlerle sokaklarda gezmeler, garip garip konuşmalar... Bunlar karikatürize edilir. Dilinin yarısı Fransızca, yarısı Türkçe. Karşı taraf anlamaz.
Ne iş yapar bunlar?
Hiçbir iş yapmazlar. Zaten iş yapanlar böyle olmaz. Evet, iş yapanlar böyle olmaz. Hazır yerler. Şimdi şöyle, Osmanlı sosyal hayatında illa herkesin çalışması gerekmiyor. Bazılarının gelir getiren mülkleri var. Bu gelir getiren mülkler, Avrupa'da da böyledir. Bu gelir getiren mülkler kiraya verilir, icara verilir. Buradan gelir gelir ve bu insanlar bundan geçinirler. Bu da zaten sonradan o ailelerin çökmesine sebep olmuştur. Hiçbir sanatları yok, kültürleri yok, tahsilleri yok. Servetleri yine yiyorlar, Avrupalı gibi de yaşıyorlar. Devir değişip de bu servetler bir erik şer ellerinden çıkınca hazıra daha dayanmaz. Bunlar çok sefil düşmüş, perişan olmuşlardır. Bunları kendileri anlatıyorlar. İşlerinde sanat sahibi olanlar, tahsil sahibi olanlar kurtulmuşlardır. Bir kısmı devlet ricalindedir. Yani devlette bir görevi vardır. Sivil devlet görevlisidir ya askerdir. Bunlar normal bir maaş alırlar ama bu maaş esas onların hayatlarını idame ettirmeye kafi gelmez. Hı hı. Onların gelir getiren mülkleri bu hayatı sağlar.
Bazılarının beğendikleri ve temsil ettikleri kültürün temsilcileriyle özellikle siyasi ilişkiler içinde olduğunu söylemiştiniz geçen hafta. Evet. Bunun sonuçları ne olmuş?
Tabii mesela şimdi bu devlet ricalinden olsun olmasın. Bunların her birisinin adapte olduğu hatta angaje olduğu bir devlet var. Özellikle başta Fransa geliyor. Arkasından İngiltere, Rusya, Almanya bu dördü. Ön plandadır. Bunlar hangi kültüre daha yakın hissediyorlarsa kendilerini o kültür mensuplarıyla yakın temas kurmuşlar. Selim Melhame Paşa'nın oğlu var Necip Melhame. Onun hatıralarını ben okumuştum Beyoğlu diye. İşte o bağlantıları güzel anlatıyor. Elçiliklere kim gider kim gelir. Her elçiliğin belli bir mensubu var Osmanlı halkından. Fransa elçiliğinin var. İngiliz elçiliğinin var. O elçilik balolarına katılırlar giderler gelirler. O elçilik mensuplarıyla içli dışlıdırlar. Onlardan tüyo alırlar, onlara tüyo verirler, edindikleri bilgileri verirler. Onlar Osmanlı Devleti üzerinde bir emelleri varsa kendilerine yakın olan bu grubu kullanırlar. Onların da akrabaları vardır, bir yerde beydir, paşadır. Buna göre ihaleler alırlar, imtiyazlar alırlar. Devlet politikasını etki ederler.
Bilerek ya da bilmeyerek?
Bilerek bilmeyerek. Çoğu bilerek değil bilmeyerek. Yani onlar bir de yani vatan haini değil bunlar. Yani biz bu vatana bir zarar verelim, kötülük yapalım değil. Biz adam olmayız azizim edebiyatı yapan kimseler. Biz adam olmayız azizim. Ah Fransa'da şöyle, Fransa'da böyle. Ah biz adam olmayız azizim. Orada da başka problemler var yani. Nitekim böyle bir albüm hazırlamışlar, yazı yazmışlar Sultan Hamit devrinde Osmanlıları kötüleyen. Sultan Hamit de bir albüm hazırlamış. Albümde hiçbir yorum yok. Amerika'da bir zencinin linç edilişi. Fransa'da işte Batakhane'de şu çeşit çeşit olaylar. Yani Avrupalıların ve Amerikalıların yani. Bunları bir araya getirmiş. Bu albümü çoğaltıp yurt dışına yaymış. Hiç yorum yok. Yani altında yorum bakın gördünüz mü siz de böyle demiyor. Zaten öyle tesir ediyor. Avrupalılar burunları düştü o zaman işte. Osmanlı'yı tenkit edenler.
Halbuki bu yaklaşım bugün de devam edebilir.
Edebilir de etmiyorlar. Şimdi militanca yaklaşıyorlar. İtiraz ediyor, bağırıyor. Halbuki siz öyle mi dediler size? Siz de onlara aynen söyleyin. Nitekim Engelhardt daha önce de bahsetmişim. Tanzimat adlı kitabında, Tanzimat Ela Türkiye kitabında Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklar sebebiyle yabancılar baskı yaparken kendi ülkelerinde azınlıkların hiçbir hakkı yok.
Ve bunu yazmış.
Yazmış. Bunu bir Fransız yazıyor. Edward Engelhardt. Bunu dile getirmek lazım. Sultan Hamit bunu yapmış. Bir albüm. Hiç yorum yok. Görün. Siz de bakın azınlıkların hali, kadının hali, çocukların hali. Küçük çocuk işçiler mesela. Fabrikalarda gece yarılara kadar çalışıyorlar. Onları resimlerini koymuş sadece. Fotoğraflar. Hiç yorum yok. Fransa'da bir fabrika. Bu kadar. Onu gören anlıyor zaten ne olduğunu. Hiç gözümün önüne gitmiyor o zencinin linç edilişi Amerika'da. Sırf zenci olduğunu linç ediyorlar adamı. Hiç... Altına yazmış. Amerika'da bir zencinin linç edilmiş. Tarih koymuşlar o kadar. Hiçbir yorum yok. Bu yayılınca tabii.
Tabii mesaj alınıyor.
Alınıyor. Şimdi her bir paşanın bir ülkesi var. Reşit Paşa İngilizlere angaje olmuş. Ali Paşa Fransızlara angaje olmuş. Efendim Nedim Paşa Fransızlara. O başa geldi mi o memleketin borusu ötüyor. Zaten onun başa gelmesi için de baskı yapıyor.
Dolayısıyla o paşanın tabii. Sözü geçiyor.
Sonra tamamen Almanlar hakimiyeti ele aldılar. İddiaçılar vesilesiyle. Her taraf Alman modası oldu. Bıyıklarımızı bile Alman usulü kestik. Wilhelm Kari malum. Enver Paşa bıyıklarını düşündü yukarı doğru. O şeyin Kaiser Wilhelm'in bıyıklarıdır. Her taraf Alman. Ordunun raptapı, tüfek tutuşu bile Alman usulüydü. 47'ye kadar bu Alman usulü bizde devam etti. 47'den sonra da Amerikan tarzı bir hayat. Amerikan tarzı bakış açısı. Amerikan tarzı yiyeyim. Tabii bunu filmlerle, gazetelerle, dergilerle. Amerika'ya peki giden istedim. Gelenlerle bir de dünya üzerindeki gücüyle de pekiştirdi.
Tabii globalleşmesiyle de ilgili.
Tabii ondan da alakalı doğru.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür haftaya ederim. Yine görüşmek İnşallah. Üzere. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. İkinci bölümde yine birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.